Medyapod Ağı'ndan herkese merhaba. Ben Nida Dinçtürk. Pandeminin yeni bölümündesiniz. Bu bölümde yine Londra'dayız. Çünkü bir güncelleme geçmemiz gerektiğini düşündüm. Bugün dönüp pandeminin dinlenme sayılarına baktığım zaman aslında programı başlattığımız ilk bölüm olan London'ın Londra'nın en çok dinlenen bölüm olduğunu gördüm. Fakat üzücü bir şekilde ben çok karamsar bir başlangıç yapmışım. Yani dönüp dinlediğim zaman kendime tahammül edemiyorum. Bir de o zamandan bu zamana çok büyük değişiklikler oldu aslında. Bugün Londra'dayım ama tek başıma değilim. Burak'la konuşacağız.
Selam. Bu insanın eşinin programına konuk olması çok enteresanmış. Söyleyecek çok bir şey bulamıyor. Bir de böyle karşı karşıya oturunca zor oluyor. Pandemiye hoş buldum.
Burak ilk defa bir podcast'te futbol konuşmayacak.
Evet, çok tedirginim.
Bir şey söyleyeceğim ya. Futbol olmadan podcast kaydetmeye çalışmak nasıl gidiyor? Bu konuyu hiç konuşmuyoruz seninle.
Bir defa futbolun olmaması dünyanın en kötü şeyi. Açık ara en kötü şeyi. Sokağa çıkmamak umurumda değil. Yiyecek yemek bulamamak umurumda değil. İzleyecek maç bulamamak inanılmaz sinirimi bozuyor. Çünkü 30 yıldır düzenli yaptığım tek şey maç izlemekmiş benim. Hiç bırakmadan yaptım. Yani askerde izledim. Sınava hazırlanırken izledim. Taşınırken izledim. Küçük bir örnek vereyim. Beyrut'a tatile gitmiştik. 4 günümüz vardı ve ben Beyrut'u gezmeyi çok istiyordum. Gittiğimiz tatilde Fenerbahçe'nin seçimleri vardı.
Ama onu ben
tatilin ortasında ben Fenerbahçe'nin seçimlerini takip ettim. Yani bu kadar futbolsuzluk çok görüyor ve çok anlamsız geliyor her şey.
Ama yine de güzel içerikler üretiyorsunuz.
Ya bence tamamen bu seninle eş olmamızla alakalı bir şey. Sen bana torpil geçiyorsun. Çünkü
ne alakalı?
Ya bence şeyiz yani çok dağınız, çok zorlanıyoruz. Çünkü benim gibi kafası çalışan 4 kişiyle yapıyorum programı ve yani şey halindeyiz, böyle kemiklerimizi kemirecek haldeyiz. Abi ne olacak bu işler, nereye varacak, niye top oynanmıyor, bari halı sahada oynansın, kapalı bir yerde yapsınlar, yeter ki top olsun diye. Bilmiyorum, zor geçiyor günlerimiz. Sıkıntıdayız, müşküldeyiz.
Ben tabii evliliğimin en mutlu günlerini yaşıyorum. Hiç maç izleyemediğin için.
Yani...
Peki karantina nasıl gidiyor sence?
Ya karantina, en azından kendi adıma söyleyeyim bunu. Sanki çok olmasını beklediğim bir şey oluyormuş gibi hissediyorum. Yani bir sene önce biri bir çıkıp bana bir sene sonra eve tıkılmak zorunda kalacaksınız. Çünkü dünyada korkunç bir felaket gerçekleşecek deseydi. Bunu korkuyla beklerdim büyük ihtimalle. Bir geri sayım olsaydı. Ama içinde yer aldığım için sanki... Bu çok olası bir şeymiş, olması gereken bir şeymiş ve bununla sanki başa çıkabilecekmişiz gibi hissediyorum. O yüzden ne bir psikolojik bozukluk, ne bir depresyon hissi, sadece sakin bir şekilde evet bu bitecek. Belki 3 ay, belki 3 yıl ama bitecek bir şekilde. Bunun rahatlığı var. Bence bunun rahatlığının olmasının sebebi de benim 30 yaşında olmam. Yani ben bir ölüm risk grubunda yer alsaydım çok daha tedirgin geçirebilirdim günlerimi ama... Benim yaş grubumda pek en azından yüzdesel olarak çok bu vakalara rastlanmıyor. Haliyle tedirgin olmadan ve dünyanın yavaş yavaş ve herkesçe sonunun geldiğini bilerek sükunetle takip ediyorum.
Ama bazen bana şey diyorsun ya, şu an aklımdan geçenleri sana söylersem dibe çökebilirsin.
Bu tamamen bu süreci bir arada yaşamamızla alakalı. Şimdi dinleyenler arasında belki de bir çoğunluk diyebilirim tek başına geçiriyor bu süreci. Kendi evlerinde tek başlarına geçiriyorlar. Bir arada yaşamanın da böyle bir kolektif psikolojik tarafı var. Yani senin depresyona düşmemen gerekiyor. Çünkü yanındakine karşı da bir sorumluluğun var. Bu annen baban olabilir, sevdiğin ev arkadaşın olabilir, kim olursa olsun eşin olabilir. Haliyle sende o sırada tesir yaratmayan ama aklından geçen düşünceler karşı tarafta çok büyük tesir yaratabilir. Çünkü açıkça bir distopyanın içindeyiz. Ve çok gerçek. Haliyle daha önce hiç izlemediğimiz bir şeye benziyor bu.
Ne kadar düşüncelisin ya. Ben hiç bu tür hesaplar yapmadan dandum. Burak hepimiz öleceğiz galiba diye ortalığı birbirine katabiliyorum. Yok hepimiz öleceğiz.
Ya soranlar da yani Sivaslı benim. Yani ne diyeyim.
Ya peki bunu İngiltere'de yaşamak hakkında ne düşünüyorsun? Aslında bunu kendi aramızda konuştuk ama yani belki bunu kayıt altına almak da... faydalı olabilir diye tekrar soruyorum sana.
Tabii. bencilce olabilir ama kesinlikle kendimi çok daha güvende hissediyorum. Ki İngiltere bu anlamda çok eleştiri almış bir işte. Herkesin bildiği sürü bağışıklığı politikasını izlediler. Yani uzaktan bakıldığında İngiltere şöyle görünebilir. Bu gerizekalılar da kafalarına göre bir iş yaptılar. Bak işte o iş öyle değilmiş. Kazın ayağı öyle olmuyormuş diye.
Yani herkes öyle diyor zaten.
Ama yani mesele öyle değildi ki. Yani Boris Johnson ya abi şunu bir deneyelim demedi bu işi. Bir bilim kurulu vardı. Bilim kurulunun tavsiyeleri vardı. Hatta bu 3 aylık tavsiye süreciyle alakalı bu insanlar oturdular. Ya bakın biz bu yöntemleri izledik diye. Tüm halka açık şeffaf bir şekilde raporları paylaştılar.
Şimdi... Bunları da benim bağlandığım canlı yayınlarda ezberledi. Burak oradan tekrar ediyor.
Sen siyaset bilmez, ekonomi bilmez. Sen Abdülhamit'i savundun Nida. Ya neyse özetle yani diyeceğim şu ki İngiltere'de olmak nasıl bir his? İngiltere'de olmak bana çok daha güvende hissettiriyor. Neye nazaran güvende hissettiriyor? Türkiye'de olmaya nazaran güvende hissettiriyor. İngiltere'de bu işler ilk başladığında devlet çıkıp biz bu işi bilim insanlarına emanet ettik dedi. Ve bir hafta sonrasında da lütfen kimse işten çıkarmayın. Çünkü biz bütün işverenlere izin yapmalarını istediğimiz bütün işverenlere personellerin maaşının %80'ini karşılayacağız dedi. Şimdi ben Türkiye'de olduğumu düşünüyorum bir yandan. Yani dinleyenlerin de moralini bozmak istemiyorum ama göçmenlik ve bulunduğun ülke özelinden bir şey söylenecekse haliyle kıyasım benim bağlı olduğum topraklara dair oluyor. Türkiye'de bu süreçte olsaydım ve işte evden çalışıyor olsaydım her şeye rağmen devletin bu belirsizliği beni çok yorardı. Kendimi çok güvensiz hissettirdi. Çünkü belki de hayatımızda çok az yaşadığımız şekilde artık hiçbir şey kontrolümüzde değil. Hiçbir şey benim kontrolümde ilerlemiyor. Bu virüs benim kontrolümde değil, süreçler değil. Haliyle elim ayağım bağlıyken, güvenmem gereken tek yerde devletken, devleti de güvenemezsem bu benim için korkunç bir senaryoya dönüşürdü. Öte yandan işte markete çıkıp geliyoruz. 3 günde bir, 2 günde bir, 4 günde bir. Gittiğimizde işte bu sosyal mesafe denen şeyin çok iyi uygulandığını görüyorsun. Yani evet 2 metresi 2 metre, 1,5 metresi 1,5 metre. Maske takılmayacaksa takılmayacak, takılacaksa takılacak. Yani çok keskin ayrımlar çok net gerçekleşiyor ve bu da seni güvende hissettiriyor. Ekonomik olarak değişkenler yok. Evet market ürünlerinde aldığın ürünlerin üzerine fiyat kondu. Ama kıyamet olmadı. Yani sarımsağın kilosu 100 pound'a yükselmedi 30 pound'ken. Sarımsağın kilosu 2 pound'ken 3 pound oldu. Olması yorucu ama öldürücü değil. Yani piyasa, devletin şartları gibi birçok şeyi eline aldığında ve bütün süreç senin dışında geliştiğinden bir medeni batı ülkesinde olmak çok daha güven hissi veriyor.
Bugünlerde ne yapmak seni mutlu ediyor Burak?
Çekirdek çitlemek, cips yemek. Çünkü sorumsuzca abur cubur yiyorum ve yani şey hissiyle yiyorum abur cubur. Normalde yesem abi bokunu çıkardık artık falan diye düşünürdüm ama şimdi sanki yarın zaten göktaşı düşecek yani ne olsun ki yani 6 paket daha yerim hiç sorun değil deyip böyle ağzıma sürekli bir şeyler tıkıyorum. Yaz geliyor. Çok mutlu ediyor. Evet çok mutlu ediyor beni yazın gelmesi. En azından güneşi daha fazla görmek, havaların biraz ısınması, daha az kıyafet giymek
evet.
Çok mutlu ediyor. Yani dışarı çıkamasak da evde olsam bile bir güneşe uyanmak insanı birse iki yapıyor.
Evet ama yani yemek yiyerek mutlu olma konusunda hiç yalnız değilsin. Ben de çikolata yiyerek mutlu oluyorum.
Hayatım gözümün önünde gerçekleşiyor zaten.
Evet yani bu konuda hiç yalnız değilsin. Peki şey geliyor mu seni? Yani mesela İngiltere'de dün ya da bugün için açıklanan rakamdı galiba 900 kişi öldü bir günde. Ve belki de bu sayı artacak. Aslında biraz beklediğimiz sonuç ama bunun gerçeğe dönüştüğünü görmek.
Distopyanın distopya olmasının sebebi, yaşadığımız şeyi distopya dememizin esas sebebi zaten bunların gözümüzün önünde olmuyor oluşu. Yani biz hem içindeyiz hem içinde değiliz. Sokakta yürürken birileri yere düşüp de ölmüyor. Bir yerlerde birileri ölüyor.
Ama hepsi
öldüklerine
rakam.
Eminiz ama hepsi rakam. Yani bizi etkilemesi çok olası bir şey ama görmediğimiz bir şey. Sadece duyduğumuz bir şey. Yani böyle ucuz üniversiteli örneği vermek istemiyorum ama ilk aklıma gene olduğu için söylüyorum. Yani Büyük Birader bizi izliyordaki mesele tam olarak bu bence. Zaten bir yerde inanılmaz işler dönüyor. Olduğuna eminiz. Ama görmüyoruz. Haliyle söylenenlere uymak zorunda hissediyoruz kendimizi. Yani bir anarşiye çağırmıyorum. Herkes sokağa çıksın derdim değil ama nasıl hissettiriyor bilmiyorum ki. Belki bir hastaneye gitmiş olsam kendime asla gelemeyeceğim.
Hı hı.
Ama gözümün önünde olan bir şey yok. Sokakta kurallara uyan insanlar var. Evimde kaldığım sürece güvende olduğum söyleniyor ve evimde kalıyorum. Dışarı çıktığımda da az insan görünce hemen eve dönme isteği geliyor.
Hı.
Çünkü bir yerlerde bir şeyler oluyor. Benim de başıma gelebilir ama hiç görmedim.
Yani benim pandemikte herkese sorduğum bir soru. Bugünler için bir not bırakmak istesen. Böyle yani bir yıl sonra bu kaydı dinlediğinde duymanın sana iyi geleceği bir şey.
Hala hayattasın. Hala hayattasın. Bunu dinliyorsan hala hayattasın. Çünkü 2020 sen biliyorsun işte benim tarihe çok merakım var. Geçenlerde Emrah Sefa Gürkan da benzer örneği verdi. Yani dünyanın her zaman her yaşayan insan tarihin en kötü zamanda yaşadığını düşünür ama bu gerçek değildir. Her zaman çok daha kötüleri vardır diye. Hatta bunun içinde 1900 örneği verdi. Yani 1900 senesinde doğmuş insan iki tane dünya savaşı, Balkan Harbi, virüsler, katliamlar, bir sürü şey biriktirerek 50 yaşına gelmiş oluyor. O yüzden kendinizi böyle düşünmeyin diyorlar. Ama ben 2020 yılı gibi bir yıl duymadım. Ya yani bir dönem okey ama yıl olarak ben böyle bir şey görmedim. Daha 4 ayında yani sığdırdığımız şeyleri şöyle bir alt alta koyunca 10 yıllara sığması gereken felaketleri biz 4 aya sığdırdık ve önümüzde 8 ay daha var. Haliyle gelecek sene bugün bu saatte ben bu kaydı dinliyor olursam biraz korkutucu bir laf olacak ama şanslıymışız ve evet hala hayattayız. İyi. Bu iyi bir şey. Buradan çıkmak iyi bir şey. Çünkü bu çok büyük bir challenge. Yani hiç hazır olmadığımız bir şeydi. Hiç aklımıza gelmeyecek bir şeydi.
Bir de hepimiz de geride kalan yıla ulan o yıl ne kötüydü ya diye deme huyu var ya.
Tabii.
Mesela eminim biz şu an dönüp ya ulan 2019 ne boktan bir seneydi
ama bak,
deriz.
Bunu 50 yaşın üzerindeki insanlar yapmıyor. Bu çok bizim yaşımızın refleksi. Biz başımıza gelen her şeyin olağanüstü olduğunu düşünüyoruz. İçinde yer aldığımız şeylerin hep en büyük olduğunu düşünüyoruz.
Ya bence insan hep böyle düşünüyor ya. İçinde bulunduğu vaziyet için hep aynı ajitasyonu yaşıyor
bence. Bilmiyorum. Bence sakin olmakla da alakalı olabilir. Yani belli bir yaştan sonra artık sakinleşiyorsun ve her şey sana çok daha olası geliyor. Ama kesinlikle 50 yaş üstü yaşadıkları korkunç şeylere karşı, hepimizin içinde yer alırken yaşanan korkunç şeylere karşı çok daha sakin, evet, olabilir. Tamam, yapacak bir şey yok gibi davranıyor ama bize işte ya biz konseri yarıda kestik, 15 Temmuz diye bir şey patladı, köprünün ortasına kaldık, bir tanıdığımıza gittik falan ve bu 5 sene geçti. Yani bir insan bunu yaşasın. Şimdi 5 yıldan sonrasını düşünüyorsun böyle 2016, 2017, 2018 diye. Her yılın kendine has dehşet verici kötülükleri oldu. Yani şu anda biz şahit olduğumuz kötülükleri saymaya kalksa bir saat sürer bu. Sadece konu konu. Haliyle bir yıl bir yıldan daha kötü değildi. Biz hep o yılın içindeydik. Ama dediğim gibi 2020 gibisini duymadım ben. Yani hiç hatırlamıyorum.
Ne soracağımı unuttum.
Çok konuşuyorum değil mi?
He ya, bir de ben seninle hiç röportaj yapmadım ya. Yani iyi bir röportaj konuğumuzsun, emin değilim şu an.
Ne yapayım, bırakayım mı bu işleri?
Hocam sen sadece program yap ya. Kimseye röportaj vermeyen gerçekten.
Kardeşim seninle olmuyor.
Peki karantina bitince ilk önce ne yapmak istiyorsun?
Her çok klasik ama kesinlikle bir kafede kahve içmek. Yani bu çok alışmışız ya, çok enteresan bir şey. Sanki rutinimiz buymuş gibi. Yani yol yürürken alıp gitmek bile iyi geliyor.
Ben muhtemelen terliklerimi ayaklarımdan atıp koşarak Türkiye'ye gideceğim. Gözümde canlanıyor gidişim.
Abi şaka ya. Gibi ya. Meral Akşener karşımda oturuyor, şaka gibi ya.
Ya bilmiyorum, evet. Yani aslında böyle normalde Türkiye hasretiyle yanıp tutuşan bir insan değilim ama şu an...
Anamız babamız da görek yani, evet. Daha neler.
Gidemeyecek olmak, tabii, yani tabii. İstesen de gidemeyeceğini bilmek çok başka, tabii, bir psikolojiymiş. biraz on, ya bir de galiba içten içe şundan da korkuyorum. Geçen yazı yüzmeden kapattım ya. Ulan bu yaz bir Türkiye'ye gidelim, bir o denize ayağımızı sokalım telaşındayım.
O zaman çok küçük ben de sana bir soru sorayım. Uçuşlar yasak olmasaydı Türkiye'ye gider miydin?
Şu an mı?
Devletler yasak değil dedi. Tabii ki rahat rahat uçabilirsiniz dedi. Gider miydin?
Ya gitmezdim herhalde çünkü gitmem için bir neden yok yani aslında şu an.
O zaman biz anne babamızı çok özlediğimiz için değil bu olay.
Yani evet, bu enteresan bir psikoloji. Bunu ben de sordum kendime daha önce. Türkiye'ye gitmek için bu kadar çok istek duyduğumu hissettiğimde de sordum. Abi şu an yasak olmasa kalkıp gitmem. Ama yani neden gitmek istiyorum bilmiyorum. O çok enteresan. Belki göçmen olmakla alakalı. Ya da psikolojik durumumla alakalı bir şey ama. Yani dediğim gibi benim açımdan hem bir özlem boyutu var hem de mevsimsel bir telaş var. Yani şu an şey diye korkuyorum. İşte mesela karantina bitti, uçuşlar açıldı. Sen o an gitmedin. 15 gün sonra dediler ki bir dakika, bitmemiş, tekrar kapatıyoruz. Çünkü bu çok olabilecek bir şey. Özellikle Türkiye menşeli bir şey olması çok olası.
Çok fena olur gerçekten.
O yüzden galiba ben biter bitmez. Ki normal şartlardaki planlarıma uyacak gibi görünüyor. Haziran'ın sonunda Türkiye'ye gitmek istiyordum. Yani sen eşlik edecek misin bilmiyorum ama ben terliğimi merliğimi bırakıp bir tek oturum kartımı yanıma alıp gitmeyi planlıyorum. Haberin olsun.
Donmon da alıyorum ben, ne diyeyim yani.
Evet, olabilir.
Yani. Okey. Var mı hocam sorunuz?
Vallahi heyecan yaptım.
Mikrofonu falan parçalayın.
Bu kaydı sen montajlayacaksın biliyorsun.
Yok öyle ya, ama ben çok seri konuştum. Arada boşluk bırakmadım. Senlik iş abi.
Ben hazırlıksız yakalandım. Eğer Londra'da karantina koşulları da sertleştirilirse, sıkılaştırılırsa.
Örneğin sokağa çıkmak da yasak artık. Yani, belli izinlere tabi.
Evet, belli izinlere tabi. İşte sadece markete gidip gelebilirsin. Ya da işte mesela ikimizin aynı anda çıkmasına izin vermeyecekler. İşte parka gitmene izin vermeyecekler filan gibi şeyler olursa, ki olması çok olası önümüzdeki haftalarda. O zaman nasıl hissedersin?
Nida, bu bak, bu sorduğun şey çok bireysel bir şey. Çok insanın biricikliğiyle alakalı ve kendi ruhunun farklılığıyla alakalı bir şey. Şimdi ben adım kadar eminim ki bu bende bir tık etki yaratmaz. Çünkü ben tam kabullenişe geçtim. Evet, dünyanın sonu geliyor. Kurtulmak için bilim insanlarına emanetiz ve ne diyorlarsa o yapılacak. Bu kadar basit. Ben dükkanı orada kapattım. Ama burada bizim gibi göçmen olan bir sürü insan var. Yani o bahsettiğim bağları Türkiye'de bırakmış bir sürü insan var. Türkiye'ye gidemiyorken bir de burada da sokağa çıkamamak, yani bütün yasakların böyle adım adım ama hepsinin üst üste ve zorlayıcı şekilde gelmesi çok buhran yaratır. Ya ben durup durup tekrar en başa dönüp şey demek istemiyorum. Ben çok hazırlıklıyım, çok hazırlıklıyım. Belki de değilim. Yani belki de çok ahkam kesiyorum. Ama hissettiğim şey, evet ya işte bekleyeceğiz ve Haziran civarı her şey düzelecek. Belki Haziran'da düzelmediğinde o zaman çok büyük bir yıkıntı yaşayabilirim.
Evet, belki de.
Ama şu an için tamam, sakiniz beyler ve hadi bakalım neler oluyor, izliyoruz. Hani sokağa çıkma yasağı da gelirse ne olur? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Ben zaten içtiğim sigarayı balkonu olmayan yerin camına böyle hafif sarkarak içiyordum. Oradan içmeye devam ederim. Arada sokağa çıkıp böyle ne bileyim, ulan Cemre de düştü işte, ağaçlarda bak açmaya başladı, çiçekler güzel kokuyor, bahar geldi dediğim şeyi sadece camdan böyle açıp kapatır ve hayatıma devam ederim. Çünkü zaten evde yaptığım bir şey yoktu. Bu dışarı çıkmak benim için 3 günde 1 saatlik yaptığım bir etkinliğe dönüştü. O 1 saatin de elimden alınması çok daha bir hissi yaşatmaz bana yani.
Yani hiç korktuğun oldu mu bu dönemde? Gerçekten korku hissettiğin?
Korku hissettiğim oldu. Sokağa çıkmamanın salık verildiği, verilmediği bir dönem vardı. 3-4 gün boyunca herkesin ne zaman lockdown'u ilan edecekti, bu işlerin kapatılması ne zaman ilan edecek diye beklendiği bir süreç vardı. Ve o süreçte metrolar inanılmaz kalabalıktı. Hiç olmadığı kadar kalabalıktı.
Ve sen işe gidip gelmeye devam ediyordun.
Evet, ben işe gidip gelmeye devam ediyordum. O zamanlar şey oldu. Bir de o zaman çok daha az şey biliyorduk korona ile alakalı. Bir şey varmış, bulaşıyormuş ama temasla bulaşıyormuş. O yüzden hiçbir yere dokunmayın. Ama şimdi mesela öğreniyoruz ki hayır abi, biri dibinde hapşurduğunda da, 2 metre ötende hapşurduğunda da sen bununla etkilenebiliyorsun. Ve açıkçası bazen aklıma şey geliyor. Ulan ben metro ile giderken hapşurmuştum. Ya yani ben hapşurmuştum ve yani ben şu anda hizmet sektöründe çalışıyorum. Günde yüzlerce insanla temas halindeyim. Çok yakınım. Para alıyorum, veriyorum. Bir sürü şeyle falan. Yani ben birinden aldıysam bile başkasına taşımış olabilirim. Yani bunu hastalığı geçirmemiş olsam bile bunu yapmış olabilirim. Ve bu süreçte inisiyatif kullanabilirdim. Yani burada işe gitmemek bu sebeple seni işten attıran bir şey de değil. Açıkçası ben biraz kendime de kızıyorum. Keşke o 3-4 gün hiç gitmeseydim.
Kendin için değil ama başkaları için.
Kesinlikle. Yani çünkü çok cahilce belki ama ben zaten atlattığımı düşünüyorum. Ya yani ben o sirkülasyon içerisinde, insan sirkülasyonu içerisinde buna yakalanmamış olmayı çok daha düşük bir ihtimal görüyorum.
Bunu düşünen çok insan var. Sence bu psikolojik savaş mı?
Değil. Eldeki verilerle alakalı bir şey. Elimizdeki veriler bunu gösteriyor. Eldeki veriler ne diyor? Çok fazla temas edersen ellerini sürekli dezenfekte etmek zorundasın. Yüzüne götürmemek zorundasın. Şimdi bir sürü rakam öğrendik. İnsan günde 2000 defa elini yüzüne götürüyor falan filan gibi. Şimdi bu veriler bir araya, hayatımızda olmayan bu veriler bir araya gelince ha diyorsun. Kendi hikayene dönüyorsun ve diyorsun ki lan olması lazım yani, nasıl olmaz? Yani ben ofise gidip de ofiste kendine ait bir odası olan ve tekrar geri dönen, serviste de 3 kişili seyahat eden bir işte çalışmıyordum. Yani sürekli insanların sirkülü olduğu bir yerde ve 2 tane metro değiştirerek hayatımı idame ediyordum ve günlerim geçiyordu. Yani diyeceğim, o günlerde işte böyle hapşırıyordum, aksırıyordum, tıksırıyordum. Zaten çok alerjiyim biliyorsun.
Maalesef.
Yani keşke gitmeseydim diyorum. Hı. Çok çok tedirgin edici bir şey. Daha bunun vebali çok ağır yani. Bayağı elinde silah var yani. Eline silahla birini sıkmak gibi bir şey bu.
Peki sence hayatımızda ne değişecek Burak?
Üniversitedeyken çok fazla teori okuduk geleceğe dair. Eskilerden yazılmışların bir kısmı da tutmuştu. Ama bunu hiç okudum, hatırlamıyorum. Bu çok enteresan bir şey. Yani 2008 krizi mesela, ekonomik krizi beklenen bir şeydi. Ve oldu. Sonra işte Bitcoin diye bir şey çıktı karşımıza ve lan ileride galiba bankacılık bitecek ve işte bu neoliberal politikalar çökecek falan diye bir teoriler atılmaya başlamıştı. Ama ortaya bir virüs çıkacak ve çıkan virüsle ekonomik sistem başa çıkamayacak ve o yüzden dünyanın başına nokta nokta nokta gelecek senaryosunu hiç görmemiştik.
Zaten biri anlatsa inanmazdık.
E tabii canım, film bayağı ya. Hiç bilmiyorum Nida. Hiç bilmiyorum. Yani ben... bu hikayenin sonunda çok özür dilerim. Bayağı Türkiye'ye dönüp köyümüze dönüp tarım yapabiliriz. Ve bu beni artık hiç şaşırtmaz. Yani
bu iyimser bir senaryo olur.
Tabii. Yani şundan bahsediyorum. Şimdi biz bu virüsün ilacını bulamadık. Üst üste de 3 kere mutasyona uğradı. Bizi sürekli en başa götürdü.
Bu yedik yani. Başka bir şey yok zaten.
Diyeceğim o işte. Ve işte 2 sene geçti üzerinden. Hala işe gidemiyoruz falan filan. Şimdi ortada bir ekonomik sistemin kalmayacağı belli. Bu aşikar. Çünkü kapitalizm şu anda birikmiş parasını yiyor ve ne kadar yiyeceği belli değil. Haliyle bütün düzen yıkıldı. E bildiğimiz düzenle bir şekilde karnımızı doyurmalıyız. E ortada market diye bir şey yok. Çünkü ekonomi yok. Paranın bir değeri yok. Haliyle bir filmi başa almak gerekiyor. Yani sağdırmak gerekiyor. Ne olacak? İşte herkes daha taşraya çekilecek. Daha kırsala çekilecek. Daha hayatını minimum seviyede idame ettirmeye çalışacak. Daha kötü alternatifi yağmaların başlaması. Bence en korkunç kısmı orası. Bu aşamada benim en çok kendime sorduğum soru bu işte. Sana diyorum ya, aklından geçenleri seninle paylaşmak istemiyorum diye buraya kısmetmiş. Her şeye okeyim ben. Yani köyüme dönmeye zaten okeyim biliyorsun Sivaslılıktan. Ama yağmaya, İngiltere'de yakalanmaya okey değilim ben.
Batı'nın ahlaksızlığı seni korkutuyor mu?
İnsanların çırılçıplak markete koşması. Hayır ya. Deplasmanda olmak zor olur ya. Kendi evinde olmak istersin.
Ya tabii canım, öylesi bir felaketi kimse yaşamak istemez.
Gözünden tanıdığında kimin kötülük yapabileceğini bildiğin bir yerde olmak istersin.
Ya ben bunun hiçbir coğrafyada fark edilebileceğini düşünmüyorum.
Fark edersin. Ne hatırla canım Üsküdar'ı? 1000 tane tipin ortasında oturdun sen. 1000 tane marjinal tipin ortasında. Hipster de vardı, sakallısı da vardı, cemaatçısı da vardı. Her 1000 tane tip vardı. Ya az çok kestirebiliyorsun kimin sana ne yapabileceğini. Burada kestiremiyorsun ki tertemiz çocuklar façalı geziyor yani. Veya kaba saba abiler çok kibar konuşuyor seninle. Bilmediğim bir yer. La Üsküdar'da zenci mi var, beni konuşturma ya.
Ya bence bunlar senin ön yargıların ama. Anyway, Çinlilere kızgın mısın?
Hayır canım, ne münasebet. Okay. Ne münasebet yani. Hiçbir ırka, hiçbir konuda kızlamaz yani.
Pekala. Yani biliyorsun ki bu virüs sonrası senaryolar için Gündüz Vassaf çok heveslenmeyin dedi.
Hı hı.
Ben de biraz onun gibi
düşünüyorum. Sosyalizm adına bir şey mi heveslenmeyin?
Yani kapitalizm adına, yani sistemin çökeceği falan yok.
Bunu ben bir sosyal bilimciden ya da psikobilimciden diyeyim daha doğrusu. Dinlemek yine ben bir ekonomisten dinlemeyi tercih ederim.
İşte bir ekonomist de benzer bir şey söyledi. Yani benim bu salgının başlarında söyleşi yaptığım bir ekonomist şey dedi. Yani zaten şu an uygulanan politikalarla kapitalizm kendi kendini besliyor. O yüzden sistemin çökmesi falan söz konusu olmayacak. Bu öyle kolay çökebilecek bir sistem değil. Bu çok köklü bir sistem dedi.
Özgür Demirtaş mı söyledi bunu?
Yok. Oğuz Demir söyledi. ya ben tabii hayatı böyle, ben kış bekleyeyim, yaz çıkarsa bahtım acı şeyden, ekolden yaşayan bir tip olduğum için belki bu teorilere inanmak daha çok işime geliyordur ama ben de açıkçası yani öyle bir sistemin çok yüceğini falan düşünmüyorum. Yani işin kötü yanı zaten şu an virüsün en çok işçi sınıfını vuruyor olması. Hala işe gitmek zorunda olan ciddi bir kesimin olması. Yani bu Türkiye için çok tartışılıyor ama Londra'da da aynı şey geçerli.
Kesinlikle.
Bence zaten yani kapitalizmin bir şeyi, ne derler?
Bug'ı.
Hayır, bug'dan da ziyade yani hani gölgesi aslında. Yokluğunda bile kendini gösteren bir karakteristik, anladın mı? Belki başka bir tanımla. O yüzden her şey yoluna girdiğinde de, her şey yoluna girdiğinden kastım karantinanın bitmesi. Böyle yani o dev mağarasından çıkacak ve kelleler uçurmaya devam edecek diye yani düşünüyorum. Yani neden
kapitalizm dediğin şeyi
1800... Oha, çok kötümser konuştum lan.
Yo yo. Kötümser değil, olası senaryolardan bir tanesini daha. Yani bir defa senaryo çizemiyoruz. Bu çok acayip bir şey değil mi? Yaşadığımız en büyük felaket 15 Temmuz'du. Ve 15 Temmuz sonrasında biz 1000 tane senaryo çizdik. Ama bunda ne yapacağımızı bilmiyoruz yani. Bu bilin oyun hamuru gibi ve ne çıkacağı belli değil elinden yani. Bilinçaltına ne çıkacağı belli değil.
Evet.
Ya kapitalizm denen şey tabii ki çok tecrübeli. 1830'dan referans al, 190 yıldır deneyimlenmiş bir sistemden bahsediyoruz. Tabii ki hazırlıkları var ve her şeye rağmen dişliler dönüyor. Ama ben hala bu sürecin, yaşanan her şeyin bir yoğun bakım ünitesinde olduğunu düşünüyorum tüm finansal sistemin. Gidebilir. Daha uzun gidebilir. 3 ay değil 9 ay gidebilir. Ama 2 yıllık ömürleri kalmadığı belli.
Ya tabii canım zaten...
Ben Merkel'i... Ben bir Alman'ı her zaman referans alırım. Ya, o Allah'ın emri. Yani diyorsun ya sende ırkçılık var diye. Evet, pozitif ırkçılık var bende. Yani ben Almancıyım. Onların gerçekçiliğini çok savunurum her zaman. Ve Merkel diyorsa, yani babuş biraz sıkıntıya düşebiliriz diyorsa, ben orada bir düşünürüm. Çünkü... Yani ne kadar sübvanse edecek ki bu piyasayı? Şimdi polisler çalışıyor, marketlere ürünler geliyor. Okey, tamam, ne kadar daha? Eylül, bir dahaki Eylül.
Ya tabii canım, onlar 2 yıl sürmesini falan öngörmüyorlar. 2 yıl sürerse zaten yani bu işte ne bileyim.
En büyük umutlardan bir tanesi işte şey yani, yazın biraz daha hafifler bu ya, bu kadar şey olmaz. Şey var.
Ama tabii ki gerçekçi bir umut değil yani bu sıcak coğrafyalarda da karşılaştılar. Yani.
Bu hadi bir anda uzaylı dünyadan çekildi gitti meselesi değil ki, ilacı bulmamız mesele.
Evet. Ama yani bence hiç kimse bunun 2 yıl sürmesi senaryosuna zaten hazırlıklı değil ve planlarını buna göre yapmıyor.
Az önce söylediğin şeye dayanarak ben bunu söyledim. Yani Oğuz Demir'in paylaştığı anekdotu. Belirsizlik.
Evet. Peki karantinanın sana iyi gelen bir yanı var mı?
Yok. Hiçbir yanı yok. Yani şeyleri çok hayretle ve gıptayla izliyorum.
Ya işte kişisel şöyle, gelişimciler.
Evet evet, şöyle çalışıyorum. Bak kendime bunu kattım. Nasıl yaptınız ya? Hani nasıl becerebildiniz bunu? Yani sen daha iyi söylersin bence bunu. Sen son bir yıldır freelance çalışıyorsun.
Evet.
Senin için bir ritüeldi bu aslında. Yani işte sabah uyandın, kahvaltını yaptın, işine başladın, işte arada mola verdin ve hep çalıştın aslında bir yandan.
Ya aslında...
Sen niye bu kadar yavaşladın peki? Sen yavaşladın mesela. Sen çok daha tempoluydun.
Ya çünkü benim aslında zaten bir yıldır bir ritüelim yoktu. Hı-hı. Kendime bir ritüel oluşturamıyordum. Hı-hı. Ondan sonra böyle artık...
Sen korkunç bir istikrardan bahsediyorsun. Hayır, senin ritüelin vardı. Sen... kurulu saat gibi işleyen bir sistemden bahsediyorsun.
Evet.
O gün 8'de uyanmasın, 10'da uyanırsın. Ama o gün işini halledersin. Sen 7 günün altısında işini hallediyordun.
Ya şimdi bana sorarsan benim ritmim zaten ben freelance hayata geçtiğimden beri çok ciddi bozuldu. Ve ben bu bozulmaya alışamadım.
Hı hı.
Yani çünkü bu benim aptal yanımmış. Bununla yüzleşiyorum. Böyle yani yıllarca freelance yaşamın hayalini kurup çıktığın anda bütün düzeninin alt üst olması, onunla yüzleşmek.
Kendinin patron olmak klişesi.
Evet evet, o yani freelance hayat için benim çok sevdiğim bir laf var. Onu hiç unutmuyorum. Freelance yaşam sana aynı anda hem ne kadar kötü bir patron hem ne kadar kötü bir çalışan olduğunu gösterir diye.
Çok iyiymiş bu.
Evet abi, ben onun canlı kanıtıyım yani, merak edenler gelip baksın. zaten oturtamadığım bir düzen vardı. Karantina başladığında ben şöyle dedim. Oh ya, tamam artık yetişmem gereken hiçbir şey kalmadı.
Çünkü dünyaya başlıyor.
Dünya battı zaten yani. Hiçbir şeye yetişmeme gerek yok. Ondan sonra... Tabii ilk şoku atlattıktan sonra belki de benim normal rutinimin üstünde bir yoğunluk başladı. Çünkü yani hepimiz kabul edelim ki Covid-19 bütün gazeteciler için muhteşem bir malzeme.
Evet, evet.
Üretilecek bir dünya içerik var. Bu da onlardan biri hatta. Tabii ki onun akışına kapılıp kendini kaybediyorsun.
Tabii Luna Park gibi bir şey bir haber için yani. Her taraftan bir şey çıkıyor.
Ya ben bu hafta yavaşladığımı düşünüyorum. Çünkü artık iflas ettim.
Hayır hayır, hayır. O zaman ben eksik söyledim şu anlamda. Sen ağırlıklı olarak bir kültür sanat gazetecisiydin.
Ben kültür sanattan zaten paçamı kurtarmak istiyordum.
İstiyordum. Okay.
Kültür sanatçılardan özür dilerim ama yani benim tarafımda biraz...
Yani gazeteciliğin de ılık tarafı diyebiliriz.
Hayır öyle
demek. Suya sabuna dokunmayan, başına asla bir şey gelmiyor. Ya bir kültür sanat gazetecisi, ne bileyim DGM'de yargılandım ya, 301.7 mi? Olur mu öyle gazetecilik?
Ne alakası var ya?
Kardeşim gazetecilik dediğin şey Türkiye'de yapıyorsam bir böyle biraz tehlikeli sularda gezecek. Ya kitabı eleştirdim diye dava mı açılır sana ya?
Sen tabii dünya
ılık gazetecilik kardeşim.
Dünyadan bir haber olduğun için yakın zamanda soruşturma açılan çevirmenlere, yasaklanan çocuk kitaplarına dair bir fikrin yok.
Yemez. Bahsettiğim şeyi sen çok yandın benim. Kitap eleştirileri, film eleştirileri falan bahsediyorum ben. Dediğim o.
Hayır sen
şimdi... Sen üretilmiş üründen bahsediyorsun.
Bir şey soracağım. Sen şimdi Nedim Şenerlik yapıp burada gazeteciliği tutuklanmışlıkla mı yargılıyorsun?
Anama sövseydin daha iyiydi. Böyle örnek mi verilir ya?
Bence çok yerinde bir örnek var.
Tamam, tartışmıyorum ben bu lafın üstüne.
Mesleğe yaklaşım biçimin çok eleştirel Burak Kılıç.
Eleştiren?
Evet. Seni de burada milyonların önüne atıyorum yani. Leşini gelir toplarız bir ara.
Nedim Şener dedin, daha ne diyeceğim ya?
Bak ilk gelip koşarak seni linç edecek kişiyi söylüyorum. Var mı bir tahminin?
Gülden Ökten.
Orhan Şener tabii Orhan ki.
Yani her şeyle affedersin podcast yapılacağını söyleyen bir insan. Ya o da çok gayri ciddi. Neyse çok şey yapmıyorum, evet, sulandırmıyorum. Şey,
eksenini kaydırmıyorum. Hı-hı. Ama yani hani ben kültür sanat gazeteciliğinden neden paçamı kurtarmaya çalışıyordum? Bunu da bitirmeden söyleyeyim.
İçeri deli kaynıyor.
Yo, bence yani zaten iletişimle ilgili iş yapan herkes... bunu söyler. İletişim alanındaki tüm meslek grupları için içeri deli kaynıyor.
Hı. Her branş için aynı şey geçerli.
Yani ben kültür sanat gazeteciliğinin karşılık bulamayan bir iş kolu olduğunu düşünüyorum. Ve ben artık yaptığım işin karşılığını görememekten çok yoruldum. Bu manen inanılmaz hırpalayıcı bir şey.
Evet.
Karşılıktan kasıt aldığınız telif değil.
Tabii tabii.
Yani zaten şimdi telifleri falan... Abi biz koronadan buraya nasıl geldik?
Şöyle yapalım. Kimsenin de canını sıkmam. Evet aynen, yani içimizi dökmeye dönmesin. Bence bu kaydı korona diye kapatalım. İlla da dinleyici yük diyen varsa böyle kafamıza göre arada bir şeyler yaparız. Bence en mantıklısı bu.
Yani sen şimdi pandemiye şey mi çıktın? Ortak mı çıktın? Biz 15 bölümde bir dönüp seni konuk mu alacağız hocam dedin böyle.
Ya kardeşim ne alakası var hiç? Alakası yok. Başka programda görüşmek üzere deriz yani. Başka program yaparız canım, Allah Allah. Kızım kayda eksen gidiyor deli misin?
Evet.
Nerelere geldik?
Abi, bu da şeyin kanıtı oldu ya. Ne bizim evliliğimizin ne kadar kendi arasında konuşmaya. Bir podcast kaydedeceğiz diye. Öyle mi ya?
Vallahi mı?
Burak'cığım sen ne biçim bir adammışsın ya. Deli bir kafa varmış senin.
Cahil.
Dünyanın en samimiyetsiz podcast'ını kaydettik. Bence kapat gidelim.
Hadi canım, samimiyetsizmiş. Bir tane ağzından çıkan hissetmediğim bir söz yok yani, istirham ederim. Kapat.
Ya, çok düzgün cümleler kurdun ya. Hiç normalde bu kadar düzgün cümleler kurmazsın. Çok garipsedim ben.
Nida, ben normalde burnumu karıştırıyorum. Yayında olsam burnumu karıştırırım. Yani bence, tabii ki burada bir şey yapmayacağım.
Bence gerçekten kapatmanın vakti geldi Burak.
Sen kapat, sen moderatörsün.
Ben çok ciddi kapatıyorum pandemiyi normalde ve yani boku çıktı, kapatamayacağım.
Tamamdır. Dinleyen herkesin kulağına sağlık. Londra'dan selamlar. Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.